Ayrım 7. Kalbin Böcüğü Atilla Atalay. Sayfa 81. 4. Emiroğlu'nun ikinci kızı Nurten'in doğduğu 1946 yılında memleket çok partili hayata geçmenin sıkıntılarını yaşıyordu. Fabrika uzaktan siyasi manada hareketlenmiş, CHP'den sonra Demokrat Parti'nin de kurulup seçimlere gireceği kulaktan kulağa dolaşıyordu. Fabrikanın açtığı bir kursa daha giden Emiroğlu tüm bunlar yetmiyormuş gibi Ayşe'sini unutup bir de particilikle bozdu. Her gün motosikletini atladığı gibi civar köylere gidip particilerin toplantılarına katılıyor, akşamları vardiya çıkışında kağıda kaleme tutuluyor, sabah yine motoruna binip tor gözden kayboluyordu. Öyle ki minik Nurten'in doğduğu gün bile Çaycuma'nın bir köyünde parti peşindeydi. Ayşe bu işe öyle kızdı, öyle homurdandı ki bedduası Emiroğlu'nu tuttu. Emiroğlu particilerle toplantıya giderken Amasya yolunda ineğe çarptı. İnek bir tarafa, motor bir tarafa. İnek sahibiyle arkadaşları Emiroğlu'nu bir güzel dövüp motorun tekerine de bıçak soktular. Ayşe'nin önce içi soğudu. Oh oldu tortora dedi. Sonra Emiroğlu'suna üzülüp sat bu motoru diye ağıtlandı, dinlenemedi. Derken Emiroğlu Ayşe'ye tortoruyla Havva ve Nurten'i emanet edip askere gitti. Gerçi askerlik yeri uzak gurbette değildi. Hem temel eğitimden sonra fabrikaya dönecek, askerliğini orada yapacaktı. Ama olsundu. Yoktu işte Emiroğlu. Kaç kez gizlice derelere atmaya niyetlendi motora, şimdi gözü gibi bakıyordu. Hatta bir ara köylüden gizli motora dip köşe temizlemeye kalkıştı. Tekerini, garnını ayna gibi parlattıktan sonra şeytan dürttü, tutup bir de çalıştırdı. İlkin birkaç kez pedala bandı pöt pöt derken tor çalıştı motor. Emiroğlu'ndan gördüğü gibi gaz verdi. Ayağı üzerindeki motorun arka tekerleği deli gibi dönmeye başladı. Ayşe'nin yazmasını kapıp kendine doladı. Ayşe arka tekerleğine yazma sıkışmış, dumanlar çıkararak homurdanan motoru nasıl durduracağını bilemedi. Koşup kahveden keşkekçinin Hüseyin'i çağırdı. Evin hayatında devrildiği yerde daireler çizerek debelenen motor Hüseyin tarafından yanmadan durduruldu. Ayşe motor vukuatını Emiroğlu'na duyurmasın diye Hüseyin'e çocuklarının ölüsü üzerine yemin ettirdi. Kendi de bir daha motora el sürmedi, tövbe istiğfar etti. Emiroğlu asker dönüşünde motorunu üzerinde Havva ve Nurten birbirlerine sarılmış toy toy tor diye sesler çıkararak oynaşırken buldu. Bir şeyler anlamadı. Kızlarına sarıldı, Ayşe'sini hasretle öptü. Fabrikanın dağıttığı meşhun ceketini giyip motoruna tam gaz verdi. Vardiya arkadaşlarıyla bahçelerde rakı içip tezkeresini kutlamaya gitti. 1950 yılında Emiroğlu'nun hayatına Zeynep ve Mustafa katıldı. Zeynep fabrikanın iki nolu yüksek fırınının adıydı. Senede 137.500 ton demir cevheri işlemek maksadıyla devrim başbakanı tarafından bir merasimle Zeynep ateşlenmiş, o günlerde de Emiroğlu'nun üçüncü ve son çocuğu oğlu Mustafa dünyaya gelmişti. Mustafa'nın doğumuna Emiroğlu bir başka türlü sevindi. Öyle ki ilk erkek çocuğunun sevincinden Ayşe'sini unuttu. Ayşe lohusa yatağında ölümle karşılaştı. Köydeki evde gerçekleşen doğumdan sonra hane halkı sevinip yollara fırladı. Ayşe üst katta ne halde kimsecikler aklına getirip bakmadı. Ayşe'nin içi kanıyordu. Eşini düşürememişti. Acıdan ve korkudan bayıldı. Neden sonra ebe kadın yukarı çıkıp Ayşe'ye hal hatır sormayı akıl etti. Hemen birkaç kadın komşu toplandı. Ayşe kafur ispurtosu koklatılıp ayıltıldı. Kimselerin bilemeyeceği en ciddi koca karı konsültasyonu yapıldı. Ayşe otlarla, kör makaslarla, sıcak sularla hayata geri çağrıldı. Ne çare, kanaması durmadı. Sararıp soldu. Ellerinden, dudaklarından kan iyiden iyiye çekildi. Havaş ana Kur'an'da okumaya başladı. Çocukları Havva ile Nurten odaya sokuldu. İlkten Mustafa bebek hep ağlıyor diye dışarıda babasının kucağında dursun dedi. Sonra Havaş ana bebek anasının sıcağını alsın, Ayşe oğlunun nefesini duysun da öyle gitsin deyip bebeği içeri aldı. Emiroğlu alt katta hıçkıra hıçkıra ağlayıp motosikletine tekmeler savurdu. Kadınların iyisi Ayşe onu bırakıp da gitmesindi. Allah baba Mustafa bebeğin, Nurten'in, Havva'nın öksüz kalmasına razı gelmedi. Ayşe geceyi sağ salim çıkardı, sabahtan dudaklarına ellerine renk geldi. Havaş ana gelinine lohusa şerbetleri, pekmezler içirdi. Bal içinde ısırgan otu tohumu yedirdi. Ayşe 3-5 güne iyileşip Mustafa'yı emzirmeye başladı. Emiroğlu'nun keyfi yerine geldi. Ayşe'sine çok uzaktan gelmiş gibi hasretle sarılıp öptü. Derken kumaları öbür Ayşe ile Zeynep'in Emiroğlu'nu çağıran sesi duyuldu. Fabrika sireni deli gibi öttü. Emiroğlu motoruna atlayıp tor tor vardiyaya gitti. Mustafa Emiroğlu'na uğurlu geldi. Fabrikada ustabaşı olduktan birkaç yıl sonra 1955 yılında kimseciklerin aklına gelmeyecek bir şey oldu. Emiroğlu birer birer gidip tek tek diplomalarını duvara çivilediği fabrika kurslarından sonra fabrikanın bir sınavını kazandı. 5 kişilik bir teknik heyetin içinde İngiltere'ye gidecekti. Devrin hükümeti ile majestelerin hükümeti arasında iki memleket arasındaki teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi maksadıyla yapılan anlaşma çerçevesinde Karabük Demir Çelik Fabrikalarından bir grup işçi Manchester Demir Çelik Fabrikalarında eğitim maksatlı bir inceleme gezisine gönderilecekti. Orası neresi, majeste kim, Ayşe asla anlamadı. Emiroğlu iyiden iyiye tuhaflaşıp Havaşana'ya mother, Ayşe'ye my wife şeklinde hitap etmeye başladı. Ayşe fabrikanın kurslarına sövüp kraliçeye kaltak dedi. Havaşana da gaza gelip Emiroğlu'nu bir köşeye çekerek rüyasında kocası Ahmet Hamdi Bey'i gördüğünü, kara cübbeli bir papazın koca bir haçla Ahmet Hamdi Bey'e vurup eziyet ettiğini ileri sürdü. Fabrikanın bokuna köyünü, karısını, çoluğunu, çocuğunu unutup gök gözlü sarı konteslerle düşüp kalkmamasını sıkı sıkı tembihledi. Emiroğlu Havaşana'ya "Okey mam" dedi. Havaşana Emiroğlu'nu südünü haram zıkkım etmekle son kez tehdit etti. Kafileyle birlikte Emiroğlu'na ele güne majesteye filan karşı fabrika tarafından Sümerbank'ın en fiyakalı elbiseleri, kunduraları alındı. Havaşana ile Ayşe bir olup Emiroğlu'nun palto astlarına gizlice okunmuş çörek otu dikmeyi unutmadılar. Ayrıca Ayşe her ihtimale karşı kızı Havva'nın hayat bilgisi kitabından kestirdiği Kraliçe 2. Elizabeth resmine tütsülenmiş domuz yağı sürüp bağdaki kör kuyunun dibine attı. Majesteleri Emiroğlu'ndan uzak dursun da ne halt ederse etsindi. Böylelikle adamının başına İngiliz gurbetinde gelebilecek her türlü kazaya belaya karşı önlem alındı. Emiroğlu hane halkına goodbye demeye hazırlandı. Yolculuk gününün sabahında Ayşe en güzel yazmasını takınıp en esaslı enteresini giyindi. Havva, Nurten ve Mustafa'yı sıra sıra evin kapısına dizdi. Kocasına güle güle git, güle güle gel, my husband dedi. Emiroğlu'nun yüzündeki kara kuru İngiliz asaleti dağıldı. Boğazına bir yumruk durdu, yüzü en yetim halini aldı. Kadınların iyisi Ayşe'sine sarılıp husband diyeceksin kız, my husband diye düzeltti. Dilin dönmeye bak, dönseydi seni de götürüverdim. İngiltere'lerde saza caza giderdik. Ayşe'nin çenesi titredi, gözleri kısıldı. Öpsene kız babanginin elini diye Havva'ya dirsek atıp bulutlara baktı. Emiroğlu sırayla büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperken yorgansızın Osman'la da vedalaştı. Fabrikanın ilk adamı Osman, kraliçeye selam söyleyip yaşlılığından şikayet ettikten sonra Emiroğlu'ndan ağrı ilacıyla uçlu sigara istedi. Böylelikle içki aileleri arasında sonradan birçok kez Almanca versiyonu yaşanacak olan ilk gurbete çıkan işçi öykülerinden biri İngilizcenin past perfect'tense arasında karışıp gitti. O akşam fabrikanın gece vardiyasını başlatan siren Emiroğlu olmadan öttü. Ayşe İngiltere'deki demir çelik fabrikasının da bir sireni olup olmadığını düşündü. En çok da o fabrikanın yüksek fırınlarına konmuş kadın isimlerini merak etti. Tüm bunları düşünürken uyuyakaldı. Rüyasında Emiroğlu, Havaşana, Mustafa, Nurten ve 2. Elizabeth'i Gökkaya'nın üst yanındaki bağda çavuş üzümü toplarken gördü. 5. Emiroğlu Manchester Demir Çelik Fabrikalarındaki kursunu bitirip kendi fabrikasına döndüğünde dış memleket görmüş adam olarak biraz daha ağır okkalı bir ustabaşı oldu. Arada bir fabrikada montaj yapan İngiliz mühendislerle yarım yamalak İngilizce muhabbet koyuyor. İTÜ'den yeni mezun Türk mühendislerine de sıkıştıkları yerde yardım edip kinayeli kinayeli "Ya işte böyle mühendis bey" diyerek derin tecrübesinin ağırlığını hissettirmeyi ihmal etmiyordu. Tam o sıralarda oğlu Mustafa'yı ne olursa olsun okutup mühendis yapmaya kesin olarak karar verdi. Büyük kızı Havva da iyi okuyordu doğrusu. Demir Çelik Lisesi 2. sınıfa kadar takıntısız gelmişti. Liseyi bitirdiğini düşündü. Sonra kız başına İstanbul, Ankara aklı kesmedi. Havvası ne zaman üniversiteden, doktorluktan, mühendislikten söz etse gözlerini kaçırıp hayırlısı diyerek lafı değiştiriyordu. Havva üniversite lafı geçtiğinde Emiroğlu'nun gözlerinin kendi gözlerine değmediğini fark etti. Ama babasına hep güvendi. Ne de olsa dış memleket görmüş adamdı. Hem Emiroğlu yaşamını deli gibi kurslara gidip okuyarak geçirmemiş miydi? Çakıcı'nın Fatma, kocasının assubay yeğeni için Havva'ya şöyle bir bakındıklarını Ayşe'ye ilk kez çıtlattığında Ayşe kötü konuştu. Delirdiniz mi kız siz? Okuyan kıza dönüyor mu geli? Emiroğlu duymasın kalp kırağı. Komşuluk yerde aramıza küslük gire. Unut bu işleri Fatma, dedi. Oysa hiç de öyle olmadı. Aynı günlerde Çakıcı'nın Fatma'nın kocası, Emiroğlu'nun ustabaşı arkadaşı ve köylüsü Kemal Atalay da "Havva ilimizde büyüdü" diyerek konuyu Emiroğlu'na açtı. İlkten Emiroğlu "kız daha okuyor" diyecek oldu. Kemal Atalay "nereye kadar?" diye sorduğunda kendisine veremediği yanıtı arkadaşına da veremedi. Hem eli kulağındaydı. Bugün yarın askerler Menderes'le hesaplaşacaklardı. Assubay bir damat fena mı olurdu? Kemal Atalay Assubay yeğeni için "öyle şark hizmeti filan da yok bunun" dedi. "Çocuk havacı, füze işlerine bakıyorlar. Füzecilerin İstanbul'dan başka yerlerde birliği yok, hep oradala. Senin kız İstanbullu olacak yani. Koy ve gitsin. Emekli olunca sen de oralara gidersin belki. Fabrikanın dumanından sonra mis gibi deniz havası." Kemal Atalay susmadı. Son yudumları içip konuştukları sofradan kalkarken Emiroğlu arkadaşına "ismi neydi bu oğlanın?" diye sordu. "Mehmet." Emiroğlu havasına ilişkin son sözünü söyledi. "İyi, Mehmet ağa, adı Mehmet olsun da çamurdan olsun." Ayşe delirdi. "Kızı okuldan alırsan kendimi dereye atarım," dedi. Emiroğlu Kemal Atalay'la konuştuklarını anlattı. Ayşe "sıçarım füzesine, teyyaresine" diye bağırdı. Havaşana da oğlunun üstüne gitti. Torununu kimseye vermeyeceğini, Havva'nın iyice okuyup ikinci Elizabeth olacağını ileri sürerek "zütümü helal etmem" diye bağırdı. Ama Emiroğlu herkesten çok bağırdı, Havva herkesten çok ağladı. Emiroğlu Havva'nın ağlayıp sızlamasına dayanamadı ama söylediği sözden dönmedi. Dünya kurulalı beri anne babaların söylediği lafları yineledi. "Senin iyiliğin için kızım." Ayşe Emiroğlu'nu ikna edemeyeceğini anlayınca damadın füzesine sıçmayı filan bir kenara bırakıp kızına yaraşır bir ceiz ve düğün hazırlamaya koyuldu. İlkin Emiroğlu'na diklendi. "Zaten kızın gönlünü okulda godun, bari bir düğün et, yer gök inlesin. Kızına şanına layık ceiz düzmüş babası desinler. Ecuk borca girelim. Fabrik kazandığından avans çek. Ecuk ecuk geri ödersin. Ev yapanla düğün kuran Allah yardım eder," dedi. Ayşe'nin aklından kuşlu taçlar, enteşe bilezikler, yanakları döven biçim biçim sallantılı zümrüt küpeler, hamaili gerdanlıklar geçti. Düşünde kızının saçlarını bir top zülüf yaptı, bir sümbül örük ördü, üstüne civan perçemi oyalı yazmalar örttü. Alacalı, dört peşli, sırma işlemeli entariler, malakof fistanlar, bülbül bükü sıkmaya yetkenler, güllü çoraplar, tongurdaklı kunduralar, sümsüm mesler giydirdi. Kızının düğünü kendisininki gibi yetim düğünü olmasını istedi. Ama Emiroğlu'nun fabrika maaşıyla Havva'nın kırılmış isteksiz hali Ayşe'nin düşlerini boşa çıkardı. Havva hiçbir şey istemiyordu. Düğün gecesi bir tek havaş anasının tefe başını, kadife üzerine sim işlemeli, belden kuşaklı, geleneksel safranbolu giysisi giymeyi kabul etti. Gündüzden düğün sofrası hazırlandı. Göztepe gibi pilav, araç çayı gibi zerde, kız saçı gibi kadayıf yapıldı. Siniç öreği, çingen baklavası açıldı. Yenildi, içildi. Havva'nın olan cehizi davetlilere bir bir gösterildi. O günün gecesinde adamlar bahçelerde rakı içtiler, karılar da kız evinde kına yakıp gelini ağlattılar. Havva öncesinden o kadar ağlamıştı ki kına gecesi gelini ağlatmak için söylenen içli türkülerin hiçbirinde gözünden bir damla yaş akmadı. Ama bu durum gözyaşı dökmenin ferahlık verdiğine, yuvaya bereket getirdiğine inanan köylünün gözünden kaçmadı. Emin Gavasların Zehra konuya en uygun, en ağıtlı türküye girdi. "Evlerinin önü mektep nenni, mektepte okuturlar tebbet nenni, güveyinin adı Mehmet nenni, nenni haşam benim paşam nenni, yatırayım ak pamuğum nenni." Havva daha mektep lafını duyar duymaz hüngür hüngür ağlamaya başladı. Gelini ağlatan düğüncüler ferahlayıp oynak bir havaya geçtiler. Ama Havva'nın ağlamasını bir türlü durduramadılar. Sonraki hafta Havva İstanbul otobüsünün camından fabrikaya, babasının çalıştığı yere son kez baktı. Lise arkadaşlarının fabrikanın yazlık sinemasını, havuzlu bahçeyi düşündü. Otobüs Karabük çıkışındaki cildi kısık tüneline girdiği sırada gözünden iki damla yaş süzülüp gençliğine düştü. 6. Üç nolu yüksek fırın ülkü 4 Temmuz 1963 günü saat 4.30'da 8 nolu tuyer hizasında sobalar tarafı curuf deliğinin takriben 2,5 metre altından delinerek hizmet dışı kaldı. Fabrikanın bu telaşlı günlerinde Emiroğlu'nun ilk torunu Havva ile Mehmet'in oğlu Atilla dünyaya geldi. Ben doğdum. Artık ben varım. Kendime söz verdiğim gibi seni ve fabrikanı ben anlatacağım. Sonradan bana doğduğum günü anlattığını anımsıyorum. Fabrikada patlak fırınla uğraşırken doğumumu haber almışsın. Ardından bahçelerde şöyle adam akıllı bir sofra kurup kutlamışsınız. Köyün girişinde gökyüzüne çifte sıkıp ömrüm diye nara atmışsın. Senin bana dair ilk anın bu. Bense seni ilk kar yağarken anımsıyorum. Kar yağıyordu. Sen yola çıkıp fabrikanın vardiya arabasına yürüyordun. Üstünde meşhur ceketin, başında kasketin vardı. Evin balkonuna fırlayıp arkandan moruk diye bağırdım. Dönüp bakmış mıydın şimdi bilmiyorum. Nurten teyzem beni paldır küldür içeri aldı. Kar yağıyordu sonra. Vardiya dönüşü arabadakiler beni hep ayıpladı dedin. İnsan dedesine öyle bağırmaz. Yüz ifadeni bulamıyorum. Moruk ne peki diye sordum. Bilmem, Mustafa söyleyiversin dedi. O lafı dayımdan duyduğumu anlamıştın. Arabadakiler seni ayıpladı, benim yüzümden dayıma kızdın diye üzüldüm. Benim de sana dair hatırladığım ilk şey bu. Öncesini bilemiyorum. Havva kızın senin gibi kursla, kitapla kafayı bozup okulu dışarıdan bitirerek öğretmenlik yapmaya başladığı için ben senin yanında büyüdüm. Gelincik sigaraların, Kanzuk markalı yuvarlak sarı teneke kutuda şekerli boğaz pastillerin, her zaman demli çayın vardı. Bir de duvara asılı motosikletli resmin. O nerede diye motosikletini sordum hep, sen de eskiciye verip yerine seni aldık diyerek kafamı karıştırdın. Zaten İstanbul'da füzeci asker olan babamı da astronot sanıp Ay'a gittiğini düşünüyordum. Çocuk aklım her konuda karmakarışıktı. Ama senin fabrikada ne iş yaptığını en ince detayına kadar biliyordum. Babam astronottu. Ama sen fabrikada demir yapıyordun. O demirlerden tren tekerleri, elektrik direkleri, çatılar, kuleler yapılıyordu. Fabrika sıcaktı, kalabalıktı. Evlerin hepsi fabrikanındı. Herkes orada çalışıyordu. Sinema, lise ve havuzlu bahçede fabrikanındı. Demir Çelik Lisesi öğrencileri radyo yayını yapıyorlardı. Dayım radyoda Kahraman Fatma piyesinde Yunan subayı rolünde oynadı. Ben de okul dönüşü dayıma İstanbul'da füzeci asker olan babamın her an gelip kendisini dövebileceğini söyledim. Dayım güldü, sen gülerken öksürüp tıkandın, ben koşup sana sarıldım. Anneannem, kadınların iyisi Ayşe'cim çay demledi. İyiydi, güzeldi. Bir gün fabrika aklımı aldı. Ne kadar vardiya otobüsü varsa içi rengarenk çocuk dolu kapının önünden geçti. Fabrika havuzlu bahçede çocuklara sünnet düğünü yaptırıveriyor. Hep sanatkarlar gelecek, caz çalacaklar dedin. Ödüm patladı. Birkaç yıl sonra pipimi özel sektöre teslim ettim ama o zaman fabrikadan içim soğumuştu. Üstelik fabrika bir de ispiyoncuydu. Lise radyosu her gün okula gelmeyen öğrencilerin listesini yayınlıyordu. Sen bir öğle vakti radyodan dayımın adını ve numarasını duyduğunda küplere bindin. Gözlerin haddihanede çektiğin demirler gibi kor kor bakıyordu. Akşam dayıma okuldan kaçarken mi mühendis olacaksın lan sen diye haykırdın. Beni gösterip şunca ağzın anası bile hala okuyucun diye uğraş ya. Sen ne bok yiyeceksin, fabrikaya işçi durup biz gibi ciğerini mi çürüteceksin? Öldürüver önünü alma Allah. Dayımın üstüne yürüdün, anneannem araya girdi, teyzem ağladı, ben ağladım. Sonra niyeyse bir de sen ağladın. Kapıyı vurup vardiyaya gittin. O gece sana ispiyoncu ve sünnetçi fabrikaya çok kızdım. Anneannem bana yetim büyümek nasıl bir şey onu anlattı. Niye dayımın mühendis olmasını istediğini söyledi. Çok anlamadım ama gökyüzüne bakıp astronot da olsa bir babam olduğu için çok sevindim. Babamı ve annemi özledim. Astronotluğu gözüm kesmedi, ben de mühendis olmaya karar verdim. 7. Mustafaoğlu'nun mühendis olmak üzere İTÜ İnşaat Fakültesi'nde okurken fabrika sana 30. hizmet yılı hatırası olarak Hislon 17 Rubis marka bir saat hediye etti. O saatten zamanı anladın. Az daha geçti zaman. Gözlerin akan demire bakamaz oldu. Haddihanede ilk çektiğin demirler pas tuttu. Particiler bakan, sendikacılar tüccar oldu. Fabrikanın ilk adamı Yorgansuzun Osman'ın mezerinde sambaklar diz boyu büyüdü. Bir gece havaşana girdi rüyana. Saat kaç, yatsı okundu mu diye sordu. Sen kolundaki kordan saate bakıp geç olmuş dedin. Ertesi sabah ağır sanayi hamlesine gönül vermiş bir büyük adam fabrikayı ziyaret ediyordu. Müdürler Alesta, Fatih'in fabrikaya goyverdiği adamlarda da alkış kıyametti. Korumalar, makam otoları, jandarma albayları, reisler, reis adayları, milletvekilleri, milletvekilliğini oynayanlar, birileri daha. Senin fabrikadan son vardiyanı tamamlayarak sessizce ayrılıp gittiğini kimsecikler görmedi. Emekli maaşında bir fotoğraf makinesi, bir teyp aldın. 1000 tane resim çektin. İçlerinde benimkiler de var. Ayşe ve ben dut ağacında, yarım sen, ben çekmişim, ben de ikinci torunun, Nurten'in oğlu Kaya. Kaya'nın kafasında senin yıllar önce fabrikaya giderken taktığın kasket var. Sen ve ben, demir kapının yanındaki söğüdün dibinde. Kim çekmişse? Teybin, Taner Şener'in bir şarkısının üstüne balkonda kayıt yaptık. Gece, sen zehretme bana hayatı cananımı söyledin. Ayşen, elemlerle geçiyor benim her anım bölümünde sana eşlik etti. Anneannemle sen söylerken ben bilemedim, nınınım diye melodiyi fasulyeden uzattım. Az içmiş miydin ne? Şarkı bitince teybi kapatmadan bana melodili bir şekilde "Torunum torbam, ciğerim çorbam" dedin, deli gibi güldük sonra. En son kahkaha ile öksürük arası tuhaf bir sesle teybi gösterip "Ört şunu" dedin. Hislon 17 Rubis'te az daha geçti zaman. Belki de en mutlu olduğun zamandı. Fabrikanın mühendisler kulübünde mühendis oğlun kendi gibi fabrikada çalışan mühendis bir kızla evleniyordu. Senin için bir başka iftar vesilesi olarak ben de düğüne bir mühendislik öğrencisi sıfatıyla katıldım. Yüzükler takıldı. Mühendisler kulübünde bıçakçılığa, emingavaşlığa, domagızlığa, habeşle, yorgansuzluğa, çakıcılar, cöccöle, höttenle, müdürler, kısım şefleri, baş mühendisler, mühendisler, ustabaşılar, postabaşılar, çelikhane işçileri, montaj işçileri, izabeciler, dökümcüler, bir adet emekli füze astsubayı ve onun hala üniversitede okuyan, kafayı okumayla bozmuş öğretmen eşi. Hepsi eğleniyor, yeni evli çifti kutluyordu. Tuhaftı. Sanki herkes fabrikanın gizli bir işaretini taşıyordu. Orkestra kimselerin duyamadığı tılsımlı bir fabrika sireni çalıyor, yaşamın vardiyası değişiyordu. O an ağır sanayinin olanca ağırlığı üstüme çöktü. Kendimi de fabrikanın bir ürünü gibi duyumsadım. Bir an için fabrikanın yaşamımızda hiç olmadığını düşündüm. Düşünemedim. Sonra önce senin, ardından diğerlerinin gülümseyen düğünlü yüzlerine baktım. Baktım ve fabrikanın başka bir şey değil, biz olduğumuza karar verdim. Çocukluğumdan beri pek sevmediğim o koca, dumanlı, deve ait yüksek fırınların niye Ayşe, Ülkü, Zeynep gibi isimleri taşıdığını çözdüm. Oğlun, iki damadın, üç delikanlı torunun harmandalı oynadık seninle. En efe ve en zarif halinle, yüzünde çözemediğim bir ciddiyet, kolların iki yanı açık, müzikle ayağının çevresinde yarım daireler çizerek dizini yere vurdun. Seni hiç öyle görmemiştim, Emiroğlu. Emiroğlu, sen gerçekten başka bir adamdın. Muhterem davetliler birer ikişer gitti, düğün dağıldı. Kaya, Kamer ve ben, üç torunun gece vakti bahçelere kaçtık, sofra kurup rakı içtik, dayımızın düğününü kutladık. Ben zarhoş olup "Ömrüm!" diye nara attım.